Tekno Vadi. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, Tekno Vadi programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Hakan Tuzcu, Murat Baran'la birlikte teknik yönetmenimiz Sefa Aktan hepinize mutlu bir gün diliyoruz. Biliyorsunuz dijital dünyaya odaklanan programımız teknolojik gelişmeleri de sizlerle paylaşıyor. Bunun yanı sıra özellikle bu dijital keşif yolculuğumuza muhakkak eşlik etmenizi rica ediyoruz. Bugün yine iki değerli konuğum olacak. Birazdan ilk konuğumla sohbete başlayacağım ama ikinci konuğumu da muhakkak dinlemelisiniz. O da çok önemli açıklamalarda bulunacak sizler için. Teknovadi sosyal medya adreslerimiz Instagram, Twitter ve Threads, TSR Teknovadi. Bizi takip etmeyi unutmayın. Teknovadi Dijital Dünya. Sevgili dinleyiciler, stüdyomuza ilk konuğumuz Polar Teknoloji Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Bedri Diker. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk Hakan Bey.
Nasılsınız, iyi misiniz?
Sağ olun. Sizler nasılsınız?
Teşekkür ediyoruz. Şimdi tabii önemli bir çalışmanız var. Servisler ve iletişim yönetim sistemi. Temel olarak bunu konuşacağız ama isterseniz başlangıçta biraz çalışmalarınızdan bahsedin. Nasıl başladı? Neler yapıyorsunuz? Sadece bunlar değil çünkü.
Evet. Evet. Şirketimiz Polar Teknoloji AŞ'e yaklaşık 26 yıl geçmişi olan Ankara Hacettepe Teknokent'te donanım ve yazılım teknolojileri geliştiren bir ARGE şirketiyiz. ARGE çalışmalarımız genel anlamda sektörel çözümlere yöneliktir. Sektörel çözümleri kapsıyor. Bugüne kadar geliştirdiğimiz ana başlıklar sektörel çözümler, akıllı toplu taşınma çözümlerimiz var. İletişim yönetim sisteminde çok önemli teknolojiler geliştirdik ve araç takip, telemetri sistemleri gibi donanım ve yazılımlar geliştiriyoruz.
Amaç nedir? Yani temel amacınız ne burada bütün bu sistemleri geliştirirken?
Geliştirdiğimiz teknoloji ve sektörler sektörel çözümlerdeki temel amacımız ilgili sektörde yaşanan sorunlara çözümler getirmek, taraflar arasında memnuniyeti sağlamak, başarı ve kaliteyi artırmak ve en önemlisi yönetilebilir hale getirmek. Bir iş ve bir hizmeti doğru ve sağlıklı yönetebilmemiz için doğru veriler ölçebiliyor olmamız çok önemlidir. Doğru verilerle ölçebiliyor olmamız çok önemli. Biz bu anlamda teknolojiler geliştiriyoruz. Temel amacımız bu.
Aslında size gelen talepler doğrultusunda da galiba bunlar oluyor mu? Yoksa siz tüm araştırmalarınızı geniş çerçevede yapıp bu sektörde şu talebin karşılanması lazım gibi ARGE çalışmaları da yapıyorsunuz herhalde, değil mi?
Evet. Dünyadaki tüm projelerin, tüm sistemlerin bence çıkış amacı bir ihtiyacı karşılamaktır. Zaten bir teknoloji, bir projeniz eğer bir ihtiyacı karşılamıyorsa ne geliştirirseniz geliştirin, tutunma şansı da yoktur. Dolayısıyla dediğiniz gibi biz 2010'dan beri sektörel çözümler dediğimizde de genel anlamda bir sektörü analiz edip ihtiyaçları kapsamında nasıl daha geliştirilebilir hale getirmek için evet tamamen sektörün ihtiyaçlarını ele alıp o kapsamda sistem ve teknolojiler geliştiriyoruz.
Bunlar sürekli kendi geliştiren sistemler mi? Onu sorayım. Çünkü değişen dünyada değişen teknolojiyle birlikte gelişmeler de oluyor ve hiçbir şey olduğu yerde durmuyor. Dolayısıyla sizin sistemleriniz de sürekli hareket halinde olan bir sistem galiba.
Evet, şöyle bir anekdot. Ben yaklaşık 43 yıldır aktif olarak iş hayatındayım. Bir girişimci olduğuma inanıyorum. Teknolojiyi de aslında bilmiyorum. Teknik bir insan da değilim. Ben işletmeciyim. Ben şöyle sanıyordum. 2003-2004'lerde teknolojiye yatırım yaparken biz bir sistem yapacağız. Sonra da oturacağız. Hep satılacak. Meğerse teknoloji, Hakan Bey, her sabah kalktığımızda eskiyoruz. O kadar hızlı gelişiyor ki teknolojileri ve sistemlerinizi çağa uygun ve ihtiyaçlara yönelik artık saatlik güncellemeniz neredeyse gerekiyor.
Güncellemeler çok önemli. Şimdi evet. Gelelim şu servisle. Bu da bir ihtiyaçtan doğuyor. Aslında Türkiye'de çok öğrenci var, çok veli var. Dolayısıyla bütün bu sistemi kurarken temel amaç neydi? Nasıl bir sistem, nasıl bir yönetişim oluşturuyor?
Evet. Servissel okul servisi yönetim sistemi olarak adlandırdığımız sistem 2010'larda karar verdiğimiz bir projeydi. Burada Türkiye'de şu anda yaklaşık 15 milyon öğrenciden söz ederken ve yaklaşık 50-60 milyon aileleri ilgilendiren çok önemli bir teknoloji. Çocuklarımızın okul servisinde ve okul yolunda güvenli, kaliteli ve konforlu olmasını sağlamak. Bunun için de mutlaka bir sisteme ihtiyaç var. Eğer siz bir şeyi biraz önce de bahsettik, doğru ve sağlıklı yönetebiliyor olmanız için ölçebiliyor da olmanız lazım ki kaliteyi arttırın. Dolayısıyla biliyorsunuz acı bir olaydı ama Türkiye'de maalesef servis sektöründe araçta unutulup 2017 yılında ölümle sonuçlanan vakalarımız oldu. Son öğrencilerde yaşanan güvenlik sorunları çok ciddi had safhalardadır. Şoför veli iletişimlerinde yaşanan sorunlar. Biz bunların tamamına öğrenci veli, şoför, servis firması ve okul yönetimi dediğimiz taraflar ve sektörün tamamının ihtiyaçlarını ayrı ayrı çözecek, sektöre kalite getirecek ve çocuklarımızın ve velilerimizin yaşadığı kaygı, endişe ve güvenlik sorunlarını çözmek adına geliştirdiğimiz bir teknolojidir. Ne yapar sorusu en basit anlamda her veli sabah ve akşam için servis aracının ne zaman geleceğini, bilgisini kendi ihtiyaçlarına göre sisteme belirlediğinde, servis aracı o mesafeye geldiğinde sistem otomatik olarak arama yaparak, kaçıncı saniyede bekleme noktasında olacağını bildirerek ve aracı canlı izleme şansı vererek veliye biz bu imkanları sunuyoruz. Bu sayede çocuğun velinin yaşadığı servis ne zaman gelecek kaygısı, endişesinden tutun da olumsuz iklim şartlarında gidip aracı beklemek, başka araçlara kaçırılan çocuk sorununa çözmek, çocuğun servis aracına binip binmediği çok önemli bir olay. Çocuk bindi mi binmedi mi? Okula varış, hatta şimdi sınıfa girme sürecine kadar otomatik olarak insana dayalı olmadan yönetiyoruz. Bu sayede o süreçte çocuğun başına gelebilecek muhtemel sıkıntı ve sorunları çözmeye çalışıyoruz. Erken uyarı ve bilgilendirme sistemlerimizle çözüyoruz ve taraflara da kaliteli bir hizmet sunuyoruz. Mesela böyle bir sistem yoksa veliler sabahleyin mecbur şoförü arıyor. Takdir edersiniz 15-20 kişinin şoförü araması, şoförün dikkatinin dağılması, kontrolden çıkması, kaza riskine kadar. Habersiz olduğu için bugün 2 dakika bile, bazen veliler diyor 2 dakika beklese ne olur? O 15 kişi varsa 2 dakikadan beklerse 30 dakika eder. Araçların okula varış süreçlerini, sokaklarda beklemeleri emisyona kadar. Dolayısıyla bir sürü şeyi tetikliyor. Biz ilk çıktığımız yıllarda bekleme ve bekletmeye son sloganıyla hata çıkmıştık. Dolayısıyla servissel o süreçte velilerin ve öğrencilerin ihtiyaç olduğu bütün süreçleri profesyonel olarak yönetiyor. Son öğrenciler için de çok önemli bulduğum bir konu. Ne yaparsak yapalım servis aracında bir iki öğrenci son kalacak. Ve bazen çocuklarımızı eşlerimiz bize bile verirken aman bir sürü şey getirirken tanımadığımız bir insana verebilmek durumunda kalabiliyoruz. Dolayısıyla istenmeyen hadiseler maalesef yaşanabiliyor. Sistem yapay zeka teknolojileriyle son iki öğrenciye geldiğinde olağanüstü kontrol dediğimiz kontrole geçerek bir kişinin potansiyel suç işleme noktasına neler yapabilir? Örneğin ya bekleyecek ya kontağını kapatacak, güzergahından çıkacak, sistemi çıkaracak ne bileyim son 7 günün ortalamalarına aykırı olarak hareket edecek gibi lablab bir sürü otokontrolü yapıyor. Ve buraların en ufak bu değer aşımlarında 20-30 kişiye kadar haber veriyor. Aslında bu bize şunu sağlıyor Hakan Bey. Bizim bütün serviseldeki, teknolojideki amacımız şudur. Motomuz da şudur. Esas olan yaşanmadan önlem almak. Biz bu teknolojilerde aslında en büyük sağladığımız fayda nedir? Bence caydırma gücü oluşturuyoruz. Gerek hizmet anlamında, gerek güvenlik anlamında bu teknolojiler sayesinde hepimiz insanız. Sonuçta bunların saniyeler içinde bilinebilirliği olayı kişilerde hizmetini, işini ve güvenliği doğru yapması noktasına taşıyor.
Pek çok çözüm ürettiğinize eminim. Burada en önemli noktalardan bir tanesi verimlilik, ama bu söylediğiniz noktalarda sadece görüntüler de muhakkak, görüntülü sistemler de buna entegre edilecektir ya da edilmiştir diye düşünüyorum. Çünkü o sürekli güncellenen noktada hep geri bildirim üzerine, alınan veri üzerine tekrar güncellemeler yapılıyor.
Sürekli sağdan aldığımız veriler ve beklentiler ışığında sistemler sürekli güncelleniyor.
Tabii sadece servisel değil. Siz genelde iletişim yönetim sistemi üzerinde de çalışıyorsunuz. Pek çok başka çalışmalarınız da var. Peki iletişim yönetim sistemi dediğimizde ne anlamalıyız?
İletişim dünyada çok değerli bir alan. Sizin de alanınızın belki tamamını kapsıyor. Biz burada geliştirdiğimiz iletişim, biz ses iletişiminden öncelikle bahsediyoruz. Telefon santralleri teknolojileri vardı biliyorsunuz. Evet. Bu yeni çağda telefon santralleri bulut santrallere dönüştü. Biz bulut santral teknolojilerini geliştiriyoruz.
Nedir bu?
Bulut santral teknolojileri hiçbir yerde herhangi bir santral kurmadan, bir donanım kurmadan tamamen bulut üzerinde, sunucular üzerinden o verilerin yönetilmesini sağlıyoruz. Yeni Türkiye'de yeni geliştirdiğimiz ve ilk defa polar teknoloji olarak geliştirdiğimiz bir teknoloji, mobil bulut santral teknolojilerini geliştirdik. Ne demekti bu? Masalarımızda koyduğumuz masa telefonları, tesis telefonlara ihtiyaç olmadan, madem hepimizde mobil cep telefonu var, kişiler artık nerede olursa olsun yine santral kapsamında dahilisi elindeymiş gibi dünyanın her yerinden iletişim kurabiliyoruz. Bu da mobil bulut santral teknolojilerini geliştirmiş olduk. Ses analiz teknolojilerini geliştirdik. Yapılan konuşmalarda tarafların, özellikle müşteri çağrı merkezi yazılımlarımızı geliştirdik buralarda. Bu iletişimlerin gerek kelime bazında, anahtar kelime bazında filtrelenmesi, gerekse yapılan bir konuşmanın hemen tapesinin alınması, sesin yazıya dönüştürülmesi ya da yazının sese dönüştürülmesi gibi bütün bu iletişim yönetim sistemi dediğimiz teknolojileri geliştirdik.
Evet.
Dolayısıyla küçük, orta, büyük işletmelerin ihtiyacı olan bütün süreçleri çok profesyonel olarak kurumların ihtiyaçlarına göre yönetebilir hale geldik. Burada önemli bir gelişme 2023 yılında yaşandı Hakan Bey. Türkiye'nin bu konuda santral teknolojileri iletişimde en öncü ve lider kuruluşu Karel. Belki hepimiz biliyoruz.
Evet, biliyoruz.
2023 yılında Karel'le bu teknolojilerimiz kapsamında önemli bir ortaklık kurduk. Global PBX AŞ olarak şu anda Karel Connect markasıyla dünyaya ve Türkiye'ye Karel'le birlikte ortak olarak bu hizmetlerimizi dünya ve Türkiye pazarına sunuyoruz. Bu da Polar için, bizim için çok önemli bir adım oldu.
Ne güzel. Hakikaten çok güzel anlattınız. Zamanımızın da sonuna geldik. Birkaç cümle muhakkak size son söz vereceğim ama şöyle bir şey aklıma geldi. Tabii bütün bu iletişim sektöründe yani yazılımları da kontrol ettiğiniz için özellikle spam aramalar dediğimiz call center aramalarında kişilerin yaşadığı ya da benim de yaşadığım bir şey hemen sizinle paylaşayım. İlk sesi karşı taraftan almak istiyor yapay zeka, ancak ondan sonra açıyor. Bunun düzeltilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü karşı taraf bir ses vermiyorsa iletişim baştan kopuyormuş gibi bir algı oluşuyor aslında insanda. Bunu da hazır geri gelmişken sizinle paylaşmış olayım dedim. Şimdi müsaade ederseniz sohbetimizi sonlandıralım. Son olarak söylemek istediğiniz birkaç cümle varsa onu alayım.
Sağ olun Hakan Bey. Başarı diliyorum size. Çok güzel bir program yapıyorsunuz.
Aslında biz size başarı
tebrik
diliyoruz.
Tebrik ediyorum, kutluyorum.
Çok sağ olun.
Tüm dinleyicilerimize de sağlık ve başarı diliyoruz. Çok teşekkür ederiz davetiniz için.
Biz çok
için.
Teşekkür ederiz. Polar Teknoloji Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Bedri Diker'di konuğumuz ve servis ve iletişim yönetim sistemini konuştuk. Teknovadi devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, ikinci konuğum yine çok değerli bir konuk. Flex Vision kurucu ve CEO'su. Aynı zamanda Türkiye Bilişim Derneği yönetim kurulu üyesi Sayın Ceyda Süer. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum Hakan Bey.
Evet, Sayın Süer. Şimdi aslında bu dijital platformlar, şirketlerin buluştuğu dijital platformlar deyince öncelikle ne anlıyoruz biz?
Evet, evet.
Onu biraz bize bahsedip şöyle bir altyapısını oluşturalım
evet,
sonra.
Sonra diğerine geçelim. Ülkemizde ve tüm dünyada dijital platformlar yükselişte. Yaşadığımız, eğlendiğimiz, çalıştığımız dünyayı yeniden şekillendiriyor ve yeni bir ekonomik düzen içindeyiz. Bu düzenin geleneksel sektör ve ekonomilerde benzer yanı işin hizmet veren tarafı, hizmet alan tarafı, üreten tarafı, tüketen tarafı, tarafları var. Ve iki tarafta aslında bu platformların gelişmesine, büyümesine destek oluyor. Dünya ekonomilerine de yön veren örnekler bu girişimler. Airbnb tek bir aslında konaklama tesisi olmadan dünyanın en büyük otel zincirlerine kafa tutuyor. Tek bir aracı olmadan Uber 2009'da araç kiralama pazarına girdi ve araç kiralama şirketlerinin korkulu rüyası oldu. 5 yılda 50 milyar dolardan fazla değer biçildi. Alibaba tek bir stoğu olmadan dünyanın en büyük pazar yeri oldu. Ekonomist tarafından da bu şekilde nitelendirildi. Hal böyleyken tabii ülkemizden de çıkan çok büyük dijital platformlar, girişimler var. Farklı pazar yerleri. Hepsi burada. Trendyol, Getir, Çiçek Sepeti, Akakçe. Bunların hepsi güzel örnekler. Ve bu pazar tabii ki iş ve istihdam dünyasını da şekillendiriyor. Dijital platformlar hizmet vereceklerle hizmet alacaklar, iş arayanlarla şirketler arasında da köprü olmaya başladı.
Şimdi tabii burada önemli bir nirengi noktası var, geçiş noktası, o da pandemi süreci. Pandemi süreci öyle bir nokta oldu ki bizim dijital dünyayla kurduğumuz iletişimi, etkileşimi, her şeyi değiştirdi. Yani biz aslında bir dönüm noktası yaşadık. Normal analogdan dijitale geçtik ve bu geçiş sırasında da sizin de altyapısını oluşturup yazılımlar noktasında çalışmalarınızı sürdürdüğünüz herkesi herkesle buluşturma diyebileceğimiz ama daha çok iş anlamında işverenle iş alacak kişi, hani serbest çalışan kişiyi ya da sürekli çalışan kişiyi tüm dünyayı bir global köy haline getirecek bir sistem. Değil mi?
Kesinlikle, oldu. Kesinlikle haklısınız. Bir yandan büyük teknolojik gelişmeler, bahsettiğimiz dijital platformların yükselişi. Diğer taraftan da COVID-19 iş dünyasında uzaktan, esnek ve hibrit. Bunun altını çizmek istiyorum. Uzaktan, esnek ve hibrit çalışma modellerine şirketlerin geçişini sağladı. Dolayısıyla bu gelişmeyle artık iş dünyası karma iş gücüne de çok açık. Karma iş gücü dediğimiz zaman uzaktan esnek, çevik takımları kastediyoruz. Herkesin olduğu her yerden koşullarına en uygun şekilde iş dünyasına katılabileceği modelleri kastediyoruz. Bu modelleri destekleyen dijital platformlar da tüm dünyada serbest çalışanlarla şirketleri buluşturmaya hızla devam ediyor. Dünya örnekleri içerisinde Fiverr, Upwork, Malt gibi şirketler varken ülkemizde de girişimler oldu. Experin, Expertera, Job2Go, Workflex gibi örnekler var. Biz de Flex Vision'la iş hayatında olmak isteyip tecrübesini, emeğini, bilgisini kendi koşullarına uygun şekilde şirketlere, iş dünyasına sunmak isteyen profesyonellerle iş dünyasını buluşturmaya gayret edeceğiz. Burada en önemli konu akıl teri. tecrübe ve birikim ve deneyim. Bir yandan tabii EYT gerçeğini de dikkate aldığımızda ülkemizde yaş aralığı 38 ile 50 arasında olup iş dünyasından kopmuş 1.1 milyon hala çalışma enerjisi olan profesyonel var. Beyaz yakalı var. Onları dijitalin de gücüyle iş dünyasına kazandırmayı hedefliyoruz.
Çok önemli bir proje aslında gerçekten. Şu anda tabii altyapısını hazırlıyorsunuz ama burada ben özellikle sizde bir kadın olarak kadınların gücü ne noktada merak ediyorum. Çünkü bakın siz başlangıcı bir kadın olarak o müthiş bir fikirle yapmışsınız. Müthiş bir altyapıyla gidiyorsunuz. Kadınların desteği var mı? Kadınlar daha çok mu destek olmalı? Ne dersiniz?
Çok güzel bir noktaya değindiniz. Tabii kadınlar ailevi sebeplerle iş hayatından daha maalesef mecburiyetlerle uzak kalıyorlar. Yaklaşık 20 milyon çalışanımız içerisinde de %32 kadın. Bilişim sektöründe, teknoloji sektöründe bu biraz daha fazla, %36. Dolayısıyla bilişim sektörü ve dijital platformlar kadınlar için daha büyük fırsat. Çünkü kadınların olduğu her yerden, evinden ya da ailesinin yanından olduğu her yerden üretmeye daha çok ihtiyacı var. Yani esnekliğe kadınların daha çok ihtiyacı var. Dolayısıyla dijital platformlar kadınlar için daha büyük fırsat. Üretmeye, çalışmaya, alın terlerini ekonomiye döndürmeye devam edebilecekler bu gelişmeler sayesinde. Dolayısıyla biz aslında bilişimin gücüyle ya da bilişimde kadın diyoruz. Bir yandan da tabii Türkiye Bilişim Derneği'ne de burada ben referans vermek isterim. Bilişimle girişimci kadın projeleri etrafında özellikle kadınların bu platformlardan iş dünyasına katılmalarını sağlayacak, dijital yetkinliklerini geliştirecek birçok eğitimle ya da ilham verici hikayelerle buluşmalara ev sahipliği yapıyor Bilişim Derneğimiz. Kadın konusunu, bilişimde kadın konusunu da önceliklendiriyor.
Evet, ne güzel. Şimdi tekrar projenize biraz dönecek olursam müsaade ederseniz orada önemli birkaç tane nokta var. Birincisi merak ettiğim, muhakkak altyapıları hazırlıyorsunuz ama bu altyapılarda buluşturacağınız şirketi ve buluşturacağınız kişiyi seçerken temel algoritmalar, kriterler vardır. Bu dünya ölçeğinden mi aldınız yoksa kişisel olarak mı belirliyorsunuz? Bunu nasıl bir çerçevede düzenliyorsunuz ya da düzenleyeceksiniz?
Burada etkili olmasının, platformun etkili olmasının temeli dediğiniz konu. Bu buluşmayı sağlayabilmek, kolay bir şekilde sağlayabilmek ve ilgili bir şekilde buluşturabilmek. Burada tabii yapay zekanın gücü öne çıkıyor. Öğrenen sistem olması öne çıkıyor ve çıkacak. Yazılım aşamasına yeni yeni geçiyoruz. Büyümeye ve kazara keşiflere açık bir sistem olması gerekiyor. Kazara keşif derken de şunu kastediyoruz. Bir şirketin aldığı hizmet ve bir tecrübe başka bir şirkete ilham olacak. Üst düzey profesyonel dediğimiz zaman danışmanlık hizmetlerinin de ülkemiz iş dünyasının yeni gerçeği olduğuna dikkate alırsak aslında birçok buluşa da ev sahibi olacak bu platform. Yine EYT'lileri kastedeceğim. Çok deneyimli, çok profesyonel. Kamu kurumlarından da aynı şekilde ya da sizin sektörünüzden, yayıncılık sektöründen de çok deneyimli profesyonellerin iş dünyasının farklı alanlarıyla buluşabileceğini tahmin ediyoruz. Yapay zeka, eşleşmeler, buluşmalar, etkili olması, büyüyebilir ve öğrenebilir sistemleri olması çok önemli olacak. Dünya örneklerini inceledik. Birçok dünya örneğinde güzel buluşmalar var. Ancak biz ülkemizin de gerçeğini dikkate alıyoruz. Birçok danışman potansiyel profesyonelle görüştük. Onların ihtiyacı, onların hizmet vermek istedikleri alanlar. Kimi sadece mentorluk yapmak istiyor. Kimi sadece eğitim, konferans vermek istiyor. Bazıları biraz daha planlamada olmak istiyor. Bazıları icranın ve operasyonun içinde olmak istiyor. Dolayısıyla istekleri, bireylerin, profesyonellerin isteklerini iş dünyasının beklentileriyle buluşturacak, yapay zekadan da istifade edecek bir platform olacak.
Evet, burada yapay zeka çok önemli. Çünkü yapay zeka gelişen bir teknoloji. Hem görsel hem duyusal açıdan çok önemli gelişmelere sahip. Bu anlamda tabii yapay zekaya verilen kodlar da çok önemli. İstenilen şeyler de çok önemli. Burada sizin çalışma ekibiniz Genel anlamda bu projeyi oluştururken ya da geliştirirken tam olarak Türkiye'de ne amaçlamıştı, dünyada ne amaçlamıştı? Bunu da bir tekrar ortaya koyalım.
Dünyaya değindiğinize de çok memnun oldum. İş dünyası, istihdam pazarı artık global. Ülkemizin yeterli ve yetkin bireyleri uluslararası projelerin parçası olabiliyor. Uluslararası tecrübesi olan bireyler de yine dijital platformların gücüyle ülkemizdeki projelere destek olabiliyor. Dolayısıyla köprü olabilmek çok önemli. Pazarı ve hizmet alanı vereni tüm dünya ölçeğinde görebilmek çok önemli. Küçük büyük her şirketin ihtiyacı aslında dönemsel olarak proje bazlı tecrübesi olan kişilerden faydalanabilmek, hizmet alabilmek ve bunu yaparken de yine tüm dünya ölçeği diyelim.
Evet, gerçekten öyle. Çok önemli. Tüm dünyaya ulaşmanız çok önemli. Türkiye'de başlangıç noktasından sonra ben biraz heyecanlandım. Niye diyeceksiniz? Çünkü bahsettiğiniz o belli bir tecrübeye sahip kişilerin aktaracakları tecrübeler bir zaman içerisinde elenerek çok üst seviyeye geleceğini düşünüyorum. Çünkü ilk başlangıçta herkes çok hevesli başlar ama sonrasında sistem içerisinde sistemin neyi kabul ettiği, neye önem verdiği ile ilgili hem işverenler hem de ona iş üretecek kişiler bir seleksiyondan geçerler, elemeden geçerler ve tam bir noktaya ulaşırlar. Bunun için bir zaman var mı aklınızda? Çünkü her şeyin yerli yerine oturması diyoruz biz buna. Ne kadar süreli bir çalışma Ar-Ge düşünüyorsunuz?
Ar-Ge'nin aslında biz iş adımları fizibilitesini tamamladık. Yazılım geliştirme aşamasına geçiyoruz. Herhalde 2-3 ayda yazılım geliştirme çalışmalarımız devam edecek. Ardından tabii ki beta sürümü, projenin beta sürümü, test aşamaları, pilot aşamaları, MVP denilen Minimum Viable Product adı verilen ürünümüzün pazara sunulması söz konusu olacak. Tüm dünya pazarı da hızla büyüdüğü için çok umutluyuz aslında. Şu anda çalışma dünyasında tüm çalışanların %35'i bu modelde iş yapıyor. %35'i. Ve de yine Dünya Çalışma Örgütü'nün rakamı 2030'da da %82'si bu şekilde iş yapacak. Yani serbest profesyonel olarak tecrübesini, bilgisini, birikimini iş dünyasına sunacak. Dolayısıyla hani böyle beta sürümleri ve test aşamalarından sonra da hızla büyüyecek bir pazarı olacağına inanıyoruz.
Hakan bir sorum daha var. Son tabii sorum ki. Bu. Şimdi biliyorsunuz statükolar çok vardır. Yani hem iş dünyasında var, hala var. Yani statükolar. Bugün için çok ünlü iş adamlarına, çok büyük şirketlere baktığımızda da yöneticiler birkaç nesildir gelen, devam eden ve statükolara bağlı iş yapmaya çalışan yöneticiler. Bu değişim kolay olmuyor. Bu değişimi onlara nasıl anlatacaksınız peki?
Yine çok güzel bir noktaya değindiniz. Orta ölçekteki işletmelerin üst yöneticileri geleneksel iş modelleri ve ekibimde olsun, bordromda olsun şeklinde eğilimleri olacak. Tabii ki bordroda ve tam zamanlı çalışanlar da olacak. Ancak denemeye fırsat vermelerini biz isteyeceğiz. Deneme de maliyeti çok yüksek olmadan o kapıyı aralamak şeklinde olacak. O denemede başarılı oldukları takdirde zaten ekiplerinin içerisinde ekiplerini geliştirecek ancak dışarıda farklı işletmelerde tecrübeli olan kişilerin işletmelerinin büyümesine katkı sağlayacağını görecekler. Dolayısıyla sadece fırsat vermelerini isteyeceğiz. Tabii ki çok büyük uluslararası şirketlerde bu yapılara bakış olumlu. Karma iş gücüne zaten büyük şirketler geçmiş durumda. Şirketlerin %75'i ülkemizde yapılan bir istatistik karma iş gücüne zaten geçmiş. Tam zamanlı çalışanları var ama uzaktan, hibrit, dışarıdan destek aldıkları, iş gücüne kattıkları ekipleri de var. Dolayısıyla dediğiniz gibi evet, geleneksel iş dünyasında sadece fırsat vermelerini
evet,
bekleyeceğiz.
İş dünyasını biliyorsunuz, bir de iş için gelecek olanlar var. Onun için de pek çok kriteriniz olacaktır. Muhakkak onlar için her şey kolay mı olacak? Çabuk mu ulaşacaklar? Nasıl ulaşacaklar size o noktaları? Belki yazılım ve genel altyapı tamamlandıktan sonra tekrar konuşuruz. Kısa bir bilgi alırız sizden. Ama en azından bir iki cümle belki aklınızda varsa almak isterim.
Çok memnun olurum. Hatta daha sonraki yayınlarınızda yer verip duyurumuzu yapıp ne şekilde nasıl başvurabileceklerine de yer vermek isterim. Bugün aslında o sözü de sizden alabilirsem ileriki yayınlarımızda serbest profesyonellerin aslında bazı sunacağımız akademik içeriklerle de kürasyon desteğiyle de bu sistemde ne şekilde yer alabileceklerini göstermiş olacağız. Koçluk destekleriyle çünkü.
Ve tüm dünyadan tüm Türklerin desteğini alabilirsiniz bu yayınla birlikte.
Kesinlikle öyle. Kesinlikle, evet.
Efendim çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Flex Vision kurucusu ve CEO'su. Aynı zamanda Türkiye Bilişim Derneği Yönetim Kurulu üyesi Sayın Ceyda Söğer. Çok sağ olun.
Ben teşekkür ederim Hakan Bey.
Programımızın sonuna geldik. Sizlere veda ediyoruz. Hazırlayan ve sunan ben Hakan Tuzcu, Murat Baran'la birlikte teknik yönetmenimiz Sefa Ak'tan sizlere mutlu ve sağlıklı günler diliyoruz. Hoşçakalın. Tekno Vadi.